Dördüncü ayrım. Ya adalet ya sefalet. Selçuk Şirin. Sayfa 39. İkinci bölüm. İstihdam. İşsizlik kader olamaz. Çalışmak bu çağda bir seçim değil, zorunluluktur. O nedenle modern devletin temel görevlerinden biri yurttaşlarının çalışma ihtiyacını sağlayacak şeffaf, adil bir ekonomik ortam sağlamaktır. Devletin görevi eğitim politikalarıyla iş gücüne katılacak yurttaşlara gerekli becerileri kazandırmak, ekonomi politikalarıyla istihdam yaratmak ve hukuk politikasıyla da adil rekabet ve çalışma koşullarının altyapısını kurmaktır. Devlet bu temel görevleri yerine getirdiği ölçüde ülkede refah artar. Devlet bu yükümlülüklerden kaçındığı ölçüde ülkede sefalet artar. Türkiye'de devletin temel politik görevlerini nedenli yerine getirdiğine birazdan bakacağız. Ama önce iki teknik konuyu aydınlığa kavuşturalım. Devlet tüm sorumlulukları yerine getirse bile yurttaşların bir kısmı yine işsiz olacak. Adına doğal işsizlik denilen bir vakadan söz ediyorum. Dünyanın en iyi ekonomik modelini de kursanız doğal işsizlik kaçınılmaz bir durum. İnsanlar farklı kişisel nedenlerle geçici bir süre işsiz olmak zorunda kalabiliyor. Örneğin bizde çok sayıda gencin ilk işe girme dönemlerinde belli bir zaman kendileri için ideal işi arama sürecinde olmaları onları doğal işsiz yapıyor. Aynı şekilde iş değiştiren bireyler, sağlık ya da hamilelik izninden geri dönenler de iş aradıkları dönemde doğal işsiz kabul ediliyorlar. Bütün bu nedenlerle bu bölümde işsizlikten söz ederken kastımız uzun süreli kronik işsizlik ya da ekonomistlerin deyimiyle kalkınma politikalarından kaynaklı yapısal işsizliktir. İşsizlikten söz ederken dikkate almamız gereken bir diğer nokta var olan işlerin niteliği, istihdam verilerine baktığımızda işsizlik verilerinin eksik bıraktığı çok kritik bir nokta var. Var olan işler bireylerin insanca yaşamaları için gerekli ihtiyaçları karşılıyor mu? Türk İş'in, DİSK'in ya da başka bağımsız kuruluşların ölçtüğü iki kavram var. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı. Bir çalışanın gelirinin bu iki sınırdan ilkini muhakkak aşması, ikincisini de aşmaya yakın olması beklenir. Yani iş bulunca aç ve yoksul kalmayacak kadar para kazanmanız gerekiyor. Peki bizde durum ne diye baktığımızda acı bir gerçeği görüyoruz. Türkiye'de açlık sınırı asgari ücretin üzerinde. Yoksulluk sınırı ki 4 kişilik bir ailenin insanca yaşaması için gerekli miktarı söyler, asgari ücretin neredeyse 4 katına geliyor. Özetlersek asgari ücretli bir çalışan hem açlıkla hem de derin bir yoksullukla başa çıkmak zorunda. Öte yandan tüm işsizliğe dayalı verilerde veri kalitesi ve özellikle de enflasyon verisinin önemi oldukça fazladır. Nedeni çok açık aslında. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı gibi veriler sağlıklı ölçülen fiyat ya da enflasyon verisine sıkı sıkıya bağlıdır. Doğru sunulmayan fiyat verileri öncelikle sorunu gizleyecek, çözümü ise zora sokacaktır. Bunu şimdilik bir kenara not edelim ve konunun istihdam ile gelir tarafına geçelim. Türkiye'de istihdam meselesini masaya yatırırken aklımızda tutmamız gereken bir diğer nokta çalışanların yarısının asgari ücret alıyor olması gerçeğidir. Tabii ki bu doğal bir durum değil. Yan sayfadaki Profesör Doktor Ümit Özlale'nin hazırladığı grafikte gördüğünüz gibi OECD ülkelerinin çoğunda asgari ücretle çalışanların oranı tek haneli bir rakam. Bir başka Akdeniz ülkesi olan İspanya'da %1 bile değil asgari ücretle çalışanların oranı. Her ne kadar elimizdeki son oran %42 olsa da pandemi öncesi bu oranın %48'e dayandığı bir gerçek. Özetlersem Türkiye'de işsizlik sorunu kadar kaliteli istihdam sorunu da var. Bir taraftan yeni istihdam alanları yaratarak işsizliği azaltmak, diğer taraftan da var olan işlerin yerine daha yüksek gelir getiren yeni iş alanları geliştirmek zorundayız. Giriş bölümünde ifade ettiğimiz katma değeri yüksek üretime giden yol buradan geçiyor. Peki Bunu hangi kaynakla yapacağız? Bu sayfada kaynağı TÜİK olan asgari ücretli çalışan oranı yüzde olarak tablosu var. Türkiye en başta, şu anda %41.8. Yan tarafta bilgi de verilmiş. Mesela 2014'te 38.2'ymiş, 2015'te 38.5, 2008'de 44.3'e çıkmış, sonra 40.2, 41.8, 42.7 ve 2020'de 42.7'de kalmış. Şöyle bir bakınca Slovenya'da 15.2, o bizden sonra en yüksek olan ülke, Bulgaristan 14.1, Macaristan 7.7, atlayarak söylüyorum, Lüksemburg'da 5.1, İspanya 0.8, Belçika 0.9, Malta 1.8, Çekya 3.1, Estonya 3.6. En kıymetli doğal kaynağımız. Bu yüzyıl beşeri sermaye yüzyılıdır. Artık doğal kaynaklarla, coğrafi konumla zengin olmanın imkanı kalmamıştır. Belki eskiden sadece tarımla, turizmle, demir ya da petrolle belli bir ekonomik üstünlük kurabilirdiniz. Ama o devir geride kaldı. Artık sanayi bile tek başına rekabet etmek için yeterli değil. O nedenle sanayi değil, sanayi 4.0 deniyor. Yani kalkınma için klasik ham madde ve coğrafya odaklı formüller de, görece daha yeni olan ağır sanayi odaklı formüller de bugün dünyada rekabet edebilmek için yetersiz kalıyor. 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken ekonomistler bizim gibi orta gelirde sıkışıp kalmış ülkeler için kalkınma formülünü üretimde değil, katma değeri yüksek üretimde görüyor. Katma değeri yüksek üretim demek, yapılan her işe akıl ve tasarım katmak demek. Yüzyılın başında bilgi ekonomisi diye ezberlediğimiz mesele bu. Yani fındığı da arabayı da daha çok bilimsel yöntemle, daha çok patent geliştirerek, daha yaratıcı tasarımlar oluşturarak piyasaya süreceksin. Bu tarz üretim için beceri seviyesi yüksek insanlara ihtiyacımız var. Türkiye işte tam da bu nedenle bu yüzyılda önemli bir avantaja sahip. Nüfusumuz hala görece genç, ortalama yaş 32, 40 milyon kişi 30 yaş altında. Açıkçası bu genç nüfus yapısı bizim en büyük doğal kaynağımız. Kaynağın varlığı tek başına bir işe yaramıyor. Tıpkı doğal kaynaklarda olduğu gibi kaynağı işleyen kazanıyor. Bakın dünyaya, kaynağa sahip olanlar mı refah içinde yaşıyor, kaynağı iyi kullananlar mı? İnsan kaynağı içinde aynı kural geçerli. Dinamik genç nüfusa sahip ülkelerin bir kısmı bu demografik avantajı çok iyi kullandı, bir kısmı da kullanamadı. ABD ve Avrupa'dan 2. Dünya Savaşı sonrası artan doğum oranlarıyla gelen genç nüfus avantajını çok iyi değerlendirmelerinin o ülkeleri nasıl kalkındırdığını biliyoruz. Güney Kore ve Japonya için de benzer demografik avantajlar geçerli. Amerika'nın ve özellikle Almanya'nın AB içindeki ekonomik üstünlüğünün gizli sosu, her iki ülkenin de kendi içinde yetersiz demografik dengesini göçmenlerle tamamlamış olmalarıdır. Almanya'nın Türk işçilere kucak açmasının ve 1 milyon Suriyeli mülteciye kapılarını açmasının ardında yatan ekonomik realite buydu. Öte yandan kıymetli bir kaynağı değerlendiremeyen ülkelerde o avantaj ciddi bir dezavantaja dönüşebiliyor. Mesela geçen yüzyılın en kıymetli doğal kaynaklarından biri olan petrole sahip ülkelere bakın. Birkaç istisna dışında petrol zengini ülkelerin tamamı sefalet içinde yaşıyor. Adına petrol belası, oil curse ya da Dutch disease denen olgudan söz ediyorum. Petrol zengini ülkeler arasında Norveç dışında hem petrolü işleyen hem de petrolden elde ettiği gelirle tüm yurttaşlarına huzur ve refah sağlayan başka ülke neredeyse yok. Norveç'in de şansı petrolü gelişimini sağladıktan belli bir süre sonra bulmuş olması. Aynı durum genç nüfus kaynağı için de geçerli. Bangladeş, Pakistan ya da Mısır gibi genç nüfusu bizim gibi yüksek ülkelere baktığımızda bu demografik potansiyelin aynı zamanda toplumsal sorunları arttırdığını da görüyoruz. Türkiye'ye dönelim. Sizce Türkiye demografik avantajı değerlendirme bakımından yukarıda anlattığım iki uçtan hangisine daha yakın? Bu soruya en güzel yanıtı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birkaç yıl önce şöyle vermişti. Her yıl 20-25 yaş arasında 6 milyon genç istihdama katılıyor. Bu 6 milyon gencin istihdam sorununu çözmemiz gerekiyor. Yani her sene Norveç nüfusuna denk gelen sayıda insana yeni iş fırsatı yaratmamız gerekiyor. Peki bunu başarabiliyor muyuz? Bu soruya yanıt vermek için Türkiye'nin işsizlik ve istihdam verilerine bakacağız. Ancak bazen okuduğumuz rakamların ardında gerçek insanların olduğunu unutuyoruz. O nedenle girişte söz verdiğim gibi bu kitap boyunca ara sıra ben susacağım, yaşayanlar anlatacak. Son kısım ise Türkiye'nin kronik sorunu olan işsizliği çözmek için yapılması gereken reformlara ayrıldı. Yaşayan anlatsın. Neslihan ve Cabbar'ın hikayesi. Bir gün gazetesi haber müdürü Uğur Şahin aynı zamanda kendisini kent yoksulluğunu görünür kılmaya adamış bir belgeselci. Gazetede çıkan fotoğrafları da yazılar kadar kıymetli, Kentin Soluğu yazı dizisini okumanızı ve Bir Gün TV Kent Soluğu kanalını ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelin o seride yer alan bir aileyi ziyaret edelim. Türkiye'de yoksulluk sınırı altındaki milyonlarca aileden sadece biri. Neslihan ve Cabbar. Sultan Gazi'de bir apartmanın zemin katında yoldan geçenlerin ayaklarından başka manzarası olmayan bir evde oturuyor. Neslihan 32, eşi Cabbar 28 yaşında. Biri Iğdırlı, diğeri Adanalı. Neslihan evlere temizliğe giderken düşüp bileğini sakatlamış. Cabbar yollarda su satarak ve çöp toplayarak yaşamını idame ettirmeye çalışıyor. Çiftin 11 yaşında bir kız çocuğu, 3 yaşında da bir oğlan çocuğu var. 11 yaşındaki çocuk esirgeme kurumunda, diğeri evde. Neslihan sık sık "bütün Türkiye duysun beni" diyor söyleşi boyunca. Çünkü o da biliyor bu tür hikayelerin halının altına süpürüldüğünü. Duymaya çalışalım. Çocuğumu kucağımda ölmesin diye daha 2 haftalıkken çocuk esirgeme kurumuna verdim. Çünkü sokakta kalıyordum, başka çarem yoktu. Geçinmemiz çok zor. Eşimin düzenli bir işi yok, işe gidemiyor. Çöpe giderse kağıt toplayıp kazanıp getiriyor. Bazen yolda seyyar satıcılık yapıyor. Allah vermeyince de vermiyor. Bazen yola gidince eve boş geri geliyor. Devlet desen sadece çocuk maaşı, kiraya bile yetmiyor. Elektriği, suyu, yemeği de var. Döndüremiyorum. Ev desen sadece fareler oynuyor. Mutfağın içi böcek dolu, normal bir hayat yaşamıyorum. Ben evlere temizliğe gidiyordum, düştüm. Şimdi fizik tedaviye de gidemiyorum. Durumlar el vermiyor. Öyle tencere tavayı çeviriyordum. En son 4 ay önce et yedik. Kurban ayında geldi. Bir de bir abi getirdi, ondan sonra da hiç et girmedi eve. Bazen insan istediğini yiyemiyor. Faturalarımı ödemem çok zor oluyor. Bazen bekletiyorum, çok geç ödeyebiliyorum. O zaman da faturalar birikiyor. Ama gücüm yok artık, çok yoruldum. Temiz, düzenli bir evde sağlıklı bir yaşam sürerek çocuklarımı büyütmek istiyorum. Bana dayanma gücü veren zaten evlatlarım. Çarem yok, ne yapayım? Erzak gönderen de oldu ama yemekle olmuyor ki hiçbir şey. Yarın bir gün bu çocuk okuyacak. Ben eşime düzenli iş bulamazsam ne yapacağım? Kendimden vazgeçtim. Çocuklarımın bir geleceği olsun istiyorum. Çalışırım, gücümün yettiği kadar yetiştirmeye çalışırım. Yıllardır pisliğin içindeyim. Ev desen zaten temiz değil, temizlesen de olmuyor. Evin her tarafı fare dolu, destek de vermiyorlar. Edirne kapıdan 2 aydan 2 aya yardım alıyordum, iptal ettiler. Bir tek sosyal hizmetlerden alıyorum, bir de kaymakamlık elektriği karşılıyor. Ne kömür getirdiler ne de başka bir şey. Cabbar eşinin bıraktığı yerden devam ediyor. İşe çıktığımda en fazla 30-40 lira kazanabiliyorum. Bir aile 30 lira ile geçinebilir mi? Çocuğun sütü var, bezi var. Bu şekilde durumumuzu toparlamaya çalışıyorum ama yetersiz geliyor. Şu anda da zorluk yaşıyoruz. Aylık işe de girdim. Bir ayakkabı fabrikasında çalışırken virüs nedeniyle işten çıkartıldım. Defalarca iş aramaya gittim ama ne fayda? Hiçbir şekilde bulamadım. Sabıkam olduğu için. Bir dosyam vardı, icralık olmuştum. 2009'da televizyon aldım, ödeyemedim. Hacizden dolayı da 1,5 ay Maltepe cezaevinde yattım. 2016'ya kadar aralıklı olarak sokaklarda kaldım. Oysa evliydim. İki taraf da bize yardım etmedi. Yeri geldi inşaatta, yeri geldi bir arabanın içinde yattım. Bize kimsenin destek sunduğunu görmedik. Adana'ya dönmeyi hiç düşünmedim. Çünkü artık her yerde yaşam böyle. Oraya da gitsem sonu böyle olacaktı. Yapacağım bir iş, düzenli bir hayat istiyorum. Bize destek vermelerini istiyoruz. Kızımı yurttan geri almak istiyorum. Kimse bana şöyle davran demesin. Sadece düzenli hayat istiyorum. Kaç kez devletin kapısına gittim. Hiç destek vermediler, hep dışladılar. Sultan Gazi Belediyesi'ne gittim kaç sefer. Bir erzağı bile 2 ay sonra getirdiler. Hala destek vermiyorlar. İş sağlayın, çöpçülük yaparım dedim, kabul etmediler. Emre ve Esra'nın hikayesi. BBC Türkçe'den Ece Gökselef 19 Mayıs 2021 tarihli özel dosyasında gençlerle harika bir söyleşi yaparak onların iş arama süreçlerini anlamamıza yardımcı olmuş. O gençlerden Emre 19 yaşında, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilgisayar programcılığı mezunu. Esra ise Elazığ Metin Koloğlu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun. Her iki genç de iş arama sürecinden yorgun düşmüş iki işsiz. Emre 2 yıldır aralıksız olarak iş arıyor. Bilgisayar programcılığını "bu bölümü okursan işsiz kalmazsın" telkinleriyle seçmiş. Devamını kendisi anlatsın. Gönül ister ki ülkede bir değerimiz olsun, biz de bir şeyler katalım. Birçok ülkede gelecek onların diye gençlere çok önem verilir ama bizim ülkemizde bu olmuyor. Mülakatlara gidiyorum, sanki çaycı alacak gibi çağırıyorlar beni. İş öğretiyoruz adı altında, asgari ücretten düşük komik rakamlar teklif ediyorlar. Köle olarak çalış diyorlar resmen bana, insanın gururu kırılıyor. Elime geçen parayı yazılıma döktüm ama sonuçta hala işsizim. Şu an aynı liseden mezun olduğum arkadaşlarımla görüşüyorum. Hepsi evlerinde. Benim gibi ara ara kafede çalışıp tutunmaya çalışıyorlar. En güzel yaşlarımı evde geçirdim. Verimli çalışarak geçirmek isterdim. Meslek liselilere düşmüş insan gözüyle bakılıyor. Oysa ki kafası çok iyi çalışan çıkıyor bizim liselerden. Esra ise yaklaşık 3 yıldır iş arıyor. Esra'nın hikayesinde genç işsizler arasında kadınların neden erkeklerden 2 kat daha fazla yer aldığını anlamamızı sağlayan önemli bir de ayrıntı var. Esra küçük bir şehirde yaşıyor. Öyle olduğu için özel hastanelerde iş bulması mümkün olmamış. Başka bir şehre gidip orada iş aramak ise bir seçenek değil. Zira aile buna müsaade etmiyor. Söz Esra'da. Ben 2 yıl 9 aydır evdeyim. Neredeyse yemek dışında odamdan çıkmıyorum. Şu an atama beklerken bile ailemle sıkıntı yaşıyorum. Benim bu evden çıkmam için tek çare atanmak maalesef. Yani bir an önce çalışmaya başlama isteğimin altında çok şey yatıyor. Ne bir arkadaş hayatım var ne de dışarı çıkabilme ihtimalim. Kadın olduğum için başımda bir erkek olmadan hiçbir şey yapmam hak görülmüyor bana. Çoğu insan çalışmayı sadece ekonomik özgürlük olarak görüyor. Ama benim için ve birçok genç için de çalışmak aslında bir hayata sahip olmak demek. Ben bana ait bir hayatım olsun istiyorum ve bunun için bir işe ihtiyacım var. Aylarca deli gibi ders çalıştım. Hedefim en başından beri derece almaktı. Bir kişi dahi atasalar o ben olmalıyım diye çalıştım. 95 puan aldım. Kendi branşımda ülke birincisiyim. Ülkede 55. sıradayım. Yaptığım plan kesin olarak işlesin diye ince ince çalıştım, birinci oldum. Elbette bir gün bir kişi atayacaklardır. Son aylarda atama bu kadar gecikince acaba dedim. Ama düşünmekten kaçıyorum. Çünkü deliriyorum. Dile kolay. 2 yılımı bir masada geçirdim ben, tek başıma, hiç destek olmadan. Onun dışında boşa harcanmış, hiçbir şey yaşanmamış bir 21 yılım var benim. O yüzden atama olmasının aksini düşünemiyorum. Elif'in hikayesi. 13 Ocak 2022'de sevgili İsmail Küçükkaya o günkü bir gazete manşetine yorum yapmamı istemişti. Haber şuydu. Elif Burcu Açıkgöz Atatürk Üniversitesi Hınıs Meslek Yüksekokulu Veteriner Sağlık Teknikerliği bölümünden 2010 yılında mezun olmuş. İlk girdiği KPSS'de alanında 27. olmuş ve atanamamış. Ama çalışıp tekrar girince alanında zirveye çıkarak birinci olmuş. Hikayenin devamını Elif'ten dinleyelim. Alanımda birinci sırada olduğum için atanmama garanti gözüyle bakıyordum ama olmadı. Bir çocuk sahibi yalnız başına yaşayan bir kadınım. Başka hiç özellik istenen bir dal değil. Sadece bu bölümden mezun olmak yeterliydi. Mülakat yapılmadan sınav sonuçlarına göre atama yapacaklar denildi. Ama ne oldu da ben atanamadım anlamadım. Hakkımı helal etmiyorum. Maalesef liyakatin olmadığı, herkesin birilerinin hakkını yediği bir dönemdeyiz. Haydi benim kurulu bir düzenim var ve hayatımı idame ettirebiliyorum. Yeri geliyor bir devlet memurundan daha fazla kazanç sağlıyorum. Yeri geliyor hiç paramız olmuyor. Ama bir şekilde devam ediyoruz yaşamaya. Peki işi olmayan hayalleri için istediği bölümü okuyup günlerce sabahlayıp KPSS sınavında iyi bir puan alabilmek için kurslara, kitaplara, çuvallara para vermiş olan insanlar ne yapacak? İlla ki birilerine gebe kalmak, yaranmak için kendi öz saygısından ödün vermek, hiçbir donanım ve birikimi olmadan koltuğa oturmuş kişilerin karşısında el pençe divan mı durmak gerekiyor?
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.